Ayrım 15.
Asım Çavuş odasında durmuş beklemekte olan kardeşleri çağırdı. Gelin buraya, sesi çok sertti. Siz kimin ölüsünü istiyorsunuz? Kardeşimiz Kara Osman'ın işte orada aşağıda don gömlek. Olamaz diye bağırdı yüzbaşı. Olur dedi kardeşlerden büyüğü. Çünkü o bizim kardeşimiz Kara Osman'dır. Olamaz, onun Kara Osman olduğu ne malum, o İnce Mehmet'tir. Nasıl olamaz yüzbaşım? Hiç insan kardeşini tanımaz mı? Biz İnce Mehmet'in ölüsünü alıp da ne yapalım? Ne tanırız ne de onu biliriz. Belli olmaz diye gene bağırdı yüzbaşı. Sizler hangi köyden olursunuz? Çok uzaklardan dedi büyük kardeş. Düldül Dağı'nın dibinden, Meryem Çilbeli'nden. Bu işte bir iş var Asım Çavuş. İnce Mehmet'i Kara Osman diye alacaklar, dağlarda bir şeyler çevirecekler. Bütün köyler ve bütün kasaba halkı onu tanıyanlar, görenler, bilenler bu İnce Mehmet'tir demediler mi? Dediler yüzbaşım. Kadınlar ağıt bile söylemediler mi? Ah İnce Mehmet, vah İnce Mehmet diye. Söylediler. Bunda bir oyun var. Yüzbaşı aldı kardeşi dönüp ayağını yere vurarak sert çıkıştı. Sizin hepinizi hapsederim. Yalancılıktan, hilebazlıktan. Yüzbaşı öyle deme. Bir hançer de sen vurma yaramızın üstüne. Bir tuz da sen ekme yaramıza. Zaten dağ gibi kardeşimizi yitirmişiz. Zaten bok yoluna gitmiş. Bu kişi sizin kardeşiniz olamaz. İnce Mehmet'tir o. Nasıl olur yüzbaşım? Biz yedi kardeşiz. Bütün Toroslar'da, Maraş'ta, Göksun'da, Andırın'da herkes bizi tanır. Bizim yedimiz de birbirimize benzeriz. Şöyle baksana alıcı gözle bize. Bize bütün Toroslar'da yedi kardeşler derler. İnelim aşağıya istersen. Osman'ın ölüsünün başında yan yana dizilerim. Bakalım onu ölü olduğu halde birimizden ayırabilir misin? Olamaz, kokuyorlar. Olur yüzbaşım, olur. O bizim öz bir kardeşimiz. Ana bir, baba bir kardeşimiz Osman'dır. Al istersen bak nüfus cüzdanlarımıza. Bu benim, bu Osman'ın, bu da öteki kardeşlerimin. Bak Osman'ın kafa kağıdında fotoğrafı da var. İn aşağıya fotoğrafla ölüyü karşılaştır. Bak bakalım Osman mı değil mi? Koksun, o bizim kardeşimizdir. Yüzbaşı öfkeyle aşağıya indi. Bir kafa kağıdındaki fotoğrafa bir ölüye baktı. Tıpkısıydı. Fotoğraf yeni çekildiği için ölü hemen hiç değişmemişti. Yüzbaşı merdivenleri çıkarken, olamaz, olamaz, olamaz diyordu. Baktın mı yüzbaşım? Baktım dedi yüzbaşı öfkeyle. Siz böyle bir hileyle bizden İnce Mehmet'in ölüsünü almak istiyorsunuz. Biz ne yapalım İnce Mehmet'in ölüsünü? İnce Mehmet bizim kimimiz değil, kimsemiz değil. Ben bilemem ne yapacağınızı. Ben size İnce Mehmet'in ölüsünü Kara Osman diye veremem. Ver ölümüzü bize de varsın İnce Mehmet olsun. İnce Mehmet'le akrabalığınızı ispat edeceksiniz. Nasıl edelim? Akraba değiliz ki İnce Mehmet'le. Biz onun köyünün nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Yalnızca adını duyduk. Veremem. Şimdi bu ölü burada jandarma kumandanların duvarının dibinde böyle kokacak mı? Zaten şimdiden şişmiş davul gibi olmuş kokuyor da. Ne yapacaksınız ölüyü? O seni alakadar etmez. Yarın öbür gün kokudan şu kasabada bir tek canlı duramaz. Daha şimdiden. O seni alakadar etmez. Yüzbaşım, biz de hakkımızı arayacağız. İcap ederse kardeşimizin ölüsü için her şeyi yapacağız. Onu mezarsız bırakamayız. Biz yedi kardeştik, altı kardeş kaldık. Öleceğiz de gene kardeşimizin ölüsünü alacağız. Eğer biz Osmansız dönersek eve anamız da babamız kederinden ölürler. Yüzbaşı bu kadar onları dinleyecek kadar yumuşak bir adam değildi. Karşısında böylesine kafa tutan dangul dungul kişileri derhal sopanın altına yatırır, analarından emdikleri sütü burunlarından getirir, onları doğduklarına bin pişman ederdi. Bir bunların kılıklarından huylanmıştı, ikincisi konuşmaları öyle köylü möylü konuşmasına benzemiyordu. Her birisinin yeleğindeki bir uçtan bir uca sarkıtılmış altın saat kordonları belki iki avuç gelirdi. Bunlar çok çok zengin bir soydan olmalıydılar. Üçüncüsü yüzbaşının içine bir ikircik ateşi düşmüştü. Bu adam koskocaman çam yarbası gibi bir adam. Söylediklerine göre İnce Mehmet küçücük bir çocuk gibi bir şeydi. Ama onu tanıyan Çiçekli Deresi köylülerine ne oluyordu? Niçin bu adam İnce Mehmet'tir desinler de ağıt söylesinler de üstüne? Eğer bu adam İnce Mehmet değilse bütün Türkiye'ye İnce Mehmet'in öldürüldüğü bildirilmiş, onun ölümünü boy boy resimler basarak gazeteler bile yazmışlardı. Hayır, bu adam İnce Mehmet'ten başkası olamaz diye düşündü. Asım Çavuş'u Kertiş Ali Onbaşı'yı çağırdı, yandaki odaya kapandılar. Uzun uzun bu işi tartıştılar, sonunda kesin bir sonuca varıp dışarıya çıktılar. Ben İnce Mehmet'in ölüsünü Kara Osman'dır diye size veremem. Nereye isterseniz oraya başvurabilirsiniz. Yüzbaşı sert, kesin konuşmuştu. Kardeşlerin yapacakları hiçbir şey yoktu. Şaşırmışlar, ne yapabileceklerini tartışarak çarşıya indiler. Bir dükkancıdan Arzu Hacı'yı sordular, o da eliyle pazar yerindeki Deli Fahri'yi gösterdi. İşte bunun kaleminden kan damlar. Yazdığı arzu haller taşa demire bile geçer. On avukat bile onun eline su dökemez. Böyle yaman bir adamdır. Arzuhal yaza yaza koca İnce Mehmet'i de öldürten budur dedi. Uzaktan onların geldiğini görünce Deli Fahri hemen anladı. Bu kişilerin arzuhal yazdıracak kişiler olduklarını. Onları dükkanın dışına kadar çıkarak karşıladı. Buyurun, buyurun, içeri buyurun efendim. Önde gelen en büyük kardeşin kolundan tuttu. Zatı devletleriniz şöyle buyursunlar diye ona eski koltuğu uzattı. Adamlar ona başlarına geleni anlattılar. Bir savcıya bir de kaymakama dilekçe yazmasını istediler. Valiye de Ankara'ya da telgraf çekeceklerdi. Telgrafları da ona yazdıracaklardı. Fahri Efendi onları uzun uzun dinledikten sonra, hele siz birer çay için arzuhal falan yazmaya hiç gerek yok. Siz buranın yabancısısınız herhalde. Soylu duruşunuzdan sizin kıymetli kişiler olduğunuz anlaşılıyor. Sizin işinizi benim arzuhalsiz halletmem gerek. Kahveci, siz çayınızı içinceye kadar ben gelirim. Siz hiç telaşlanmayın. Ben ürününüzü onların elinden alırım. Yazık, yazık, yazık dedi ve koşar adım oradan uzaklaştı. Çarşıdan geçerken de birkaç dükkana olayı anlatmadan edemedi. Anlatmasa çatlar ölürdü. O, Murtaza Ağa'nın evine varıncaya kadar olayı bütün çarşı öğrenmişti. Az sonra da bütün kasaba her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilecekti. Murtaza Ağa, ne oldu gene ne var Fahri Efendi diye onu telaşla karşıladı. Fahri Efendi sedire oturdu, konuşacak durumda değildi. Ağzını bir kuş yavrusu gibi sonuna kadar açmış, göğsü inip inip kalkıyordu. Epeyce sonra kendine gelip soluğunu toparladı. Felaket ha, büyük felaket, mahvolduk. Tarih tarihi olalı böylesi bir rezalete şahit olmamıştır. Beni korkutuyorsun Fahri. Kork ağam kork, ne kadar korkarsan o kadar hakkım var. Kork ağam kork, felaket. Söyle çabuk, onu kolundan tutup sarstı. İnce Mehmet'in altı kardeşi geldi benim dükkana. Her birisinin göbeğindeki saat kordonu bir okka gelir. İnce Mehmet'in altı kardeşi mi varmış diye sordu gülümseyerek Murtaza Ağa. O İnce Mehmet dedikleri İnce Mehmet değilmiş. Ya kimmiş? Deli Fahri sorunu olduğu gibi Murtaza Ağa'ya aktardı. Murtaza Ağa'nın etekleri tutuştu. Ne yapacağını bilemiyor, salonda gidiyor, geliyor. Felaket, felaket, büyük felaket diye kendi kendine söyleniyordu. Ben öldüm, ben yandım. Ah, Topal Ali kardeşim, ah, ben bundan sonra da yaşayabilir miyim acaba? Ah, ah, ah, kadrini kıymetini bilmediğim öz bir kardeşim Topal Ali. Kusura kalma Ali Efendi kardeşim, insan küçük kardeşine böyle şakalar, küçücük şakalar yapmaz mı? Hani seni bir sınamak istedim, adam kardeş dediği, can dediği, bir ömür boyu ırzını, namusunu, canını, malını teslim ettiği bir adamı sınamak istemez mi? Dalmış gitmiş salonda dört dönüyor, kendi kendine delicesine mırıldanıyordu. Deli Fahri onun sözleri arasından yalnız Topal Ali, kardeşim Topal Ali sözlerini seçebiliyordu. Ayağa kalkıp, aa dedi, hemen bir şeyler yapmalıyız. Onlar bir Ankara'ya, Adana'ya telgraf çekerlerse, biz, hepimiz, sen, ben, yüzbaşı, bütün kasaba yandık. Hüsnü Hatun odanın birinin kapısında durmuş, merakla Murtaza Ağa'ya bakıyor, yüzü solmuş, gitmiş bekliyordu ya, kocasına bir şey soramıyordu. Bir ara onu gören Murtaza Ağa, yandık, yandık, felaket, büyük felaket, ben artık ölüyüm, eyvah, Topal Ali diye ona koştu. Sorunu çarçabuk anlattı. Topal Ali, Topal Ali kardeşimi buldur bana hatun, ben belediyeye gidiyorum, adamlar çıkar kasabaya, daha buralardadır o. Yerdeyse de gökteyse de onu bana bulsunlar. Ne kadar adam bulursan o kadar adam çıkar kasabaya, dağlara, köylere. Ali kardeşimi yılanın deliğine girmişse de, kuşun kanadının altına saklanmışsa da bana bulsunlar. Ben onu sınadım, adam kardeşini sınamaz mı? Hüsnü Hatun derinden içini çekti. Ah ah ah dedi, aceleci ah, senin bu acelen yok mu? Sınadım, kardeşimi sınadım. Bir daha Topal Ali'nin öyle sanıyorum ki yüzünü göremezsin. Görürüm, görürüm diye ceketini giyerek merdivenlere yürüdü Murtaza Ağa. Ona tarlalar veririm, kan pahası, çiftlikler hediye ederim. O benim kardeşim değil mi? Bana gücenmez, hemen çıkar adamları. Belediyeye geldiğinde kaymakamı, savcıyı, sorgu yargıcını, yargıcı, öğretmen Sami Turgut'u, Molla Duran Efendi'yi, yüzbaşıyı, Taşkın Halil Bey'i, Tapucu Zülfü'yü, yani bütün erkanı orada hazır buldu. Yüzbaşı jandarma göndermiş, herkesi belediyeye çağırtmıştı. Durumu gözden geçiriyorlar, bu işin altından nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Jandarma gönderip altı kardeşi de getirttiler. Molla Duran Efendi bunları hemen tanıdı. Babaları onun çok yakın arkadaşı olurdu. Gençliğinde bunların köydeki konaklarında kalmıştı. Yedi kardeşlerin ocağı at hırsızlığı ocağıydı. Bunlar ta babadan, dededen, sülaleden bu yana at hırsızıydılar. Suriye'den, Irak'tan, daha aşağılardan, Yemen çöllerinden bile at hırsızlarlar, Bulgaristan'a, Yunanistan'a, İran'a, Rusya'ya soylu atlar satarlardı. İşte Molla Duran Efendi gençliğinde bu ocağın kapısında at hırsızlığı yapmıştı. Kara Osman'ın eşkıya olmak için hiçbir sebebi olamazdı. Kanlı katil de olsa 100 kişiyi de kıtır kıtır doğramış bulunsa, Kaplan Ağa dedikleri gerçekten kaplan gibi bir adam olan Ağa, oğlunu değil mahkemenin elinden, İsmet Paşa'nın elinden bile alırdı. Molla Duran Efendi, Kaplan Ağa'yı, soyunu, sopunu oradakilere en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Bu ocağın dedeleri Halep valisine, İstanbul padişahına, Arap şeyhlerine her yıl bir sürü soylu atı armağan olarak gönderirlerdi. Bu soy öyle bir soydu ki bütün Torosların şahı bunlardır derdin. Demek ki böyleydi. Bu adamın da İnce Mehmet olmadığı anlaşılmıştı. Altı kardeşe Kara Osman'ı vermekten başka çare kalmamıştı. Ama nasıl vermeliydi? İşte en büyük sorun buradaydı. Molla Duran Efendi, "Orasını bana bırakın," dedi. "Ben orasını hallederim. Ben gelirken gördüm. Kasaba, çoluk çocuk haberi duymuşlar. Cem mi Gafur kumandanlığa gidiyorlardı. Şimdi gidin bakın, kumandanlığın önü ana baba günüdür. Onun için beyler bir teklifim var." "Kaymakam, buyurun efendim. Duran Bey, sizi dinliyoruz." "Bu delikanlılar ölülerini gece sabaha karşı alacaklar. Ortalıkta kimsecikler yokken. Bir çula hasıra saracaklar. Gerisine siz karışmayın. Bundan sonrasını artık ben hallederim." "Ya İnce Mehmet yerine başkası için düğün bayram diye ayağa kalktı Taşkın Ali Bey. Bence bu işin altından kalkmak müşkül." "Müşkül," dedi Tapucu Zülfü. "Korkmayın, ben her şeyi hallederim. Gene öldürülen İnce Mehmet olur. Sonra da ölüsü kaybolur. Siz bana inanın ve hem de güvenin." "Ya Ankara'yı, Adana'yı ne yapacağız?" "Onu da bana bırakın. İnce Mehmet'in yerine başka bir zatın öldürüldüğünü onlar duyamazlar, duymayacaklar. Bu da benden." Yüzbaşı ayağa kalktı utangaç. "Hepinize teşekkür ederim beyler," dedi. "Gerçekten büyük bir yanlışlık oldu. Eğer İnce Mehmet sağsa, ben de Yüzbaşı Faruksam, onun yakında ölüsünü pazar yerinde göreceksiniz. Ya da benim ölümü." Dışarı çıkan Duran Efendi, belediyenin bir odasında alçak gönüllü oturmuş kalmış kardeşlerinin yanına gitti. "Gözünüz aydın oğullarım," dedi. "Babanıza selam söyleyin. Bu gece de bize gelecek, akşam yemeğini bizde yiyecek. Sabaha karşı da gizlice ölünüzü alıp götüreceksiniz." "Kardeşler sağ ol amca," diyerek onun teker teker elini öptüler. "Sahi çocuklar, niye eşkıya çıkar da böyle candarma kurşunuyla ölür? Kaplan Ağa gibi bir kaplanın oğlu," diye de bir soru sormaktan kendini alamadı Molla Duran Efendi. Kardeşler birbirlerine bakıştılar. Gene büyük kardeş verdi karşılığı ona. "Bilmiyoruz amca," dedi. "Bunun sebebini hiç kimse de bilmiyor. Bir ara onun eşkıya olduğunu duyduk. Aradık taradık. Hiçbir yerde onun izine bile rast gelemedik. 2 gün önce de Çiçekli Deresi'nden babamın eski bir adamı, Osman, onun elinde büyümüştü. O Osman'ı çocuklarından da çok severdi. Yolda 2 at çatlatarak kara haberi bize ulaştırdı." Molla Duran Efendi içeriye girip bütün olanı biteni erkanı anlattı. Yüzbaşı bu işe şaşırıp kaldı. Kara Osman nasıl İnce Mehmet olmuştu, buna hiç aklı ermedi. Çiçekli Deresi köylülerine öfkeleniyordu. Onu onlar bu rezil duruma düşürmüşler, onuruyla oynamışlardı. Hele o ağıt yakan kadınlar. Bu olaydan sonra Çiçekli Deresi köylüleri onun elinden zor kurtulurlardı artık. İşkencelerden işkence beğensinlerdi. Belediyeden çok üzgün çıktılar. Hele yüzbaşı bitmiş, tükenmişti. Başı yerdeydi ve başını kaldırıp kimsenin yüzüne bakamıyordu. Bir de Murtaza Ağa'nın hali beterdi. Yüzü sapsarı kesilmiş, bacakları feldir diyordu. Sağa sola fırfır dönen gözlerle korku içinde bakıyordu. Kolları yanlarına düşmüştü. Yuvalarında fırfır dönen gözleri de olmasa Murtaza Ağa'ya tam bir canlı cenaze verdi insan. Ayaklarını sürükleyerek topluca jandarma komutanların önündeki caddeye çıktılar. Komutanlığın önü her zamankinden de daha çok bir kalabalıkla dolmuştu. İnce Mehmet'in İnce Mehmet değil de Kara Osman adında başka eşkıya olduğunu duyan gelmişti. Haber kısa denecek bir sürede köylere kadar bile yayılmıştı. Bütün kasaba çalkalanıyordu. O gece sabaha karşı daha tan yerleri ışımadan 6 kardeşler ölülerine çok görkemli çıplak bir kır atın üstüne atıp götürdüler. Hepsi de görkemli uzun bacaklı kır atlara binmişlerdi. Ertesi günün sabahı jandarma komutanlığının duvarları önünde kel eşkıyadan başka hiçbir eşkıyanın ölüsü kalmamıştı. Avlu duvarının dışındaki kalabalık çekilmiş, yalnız çocuklar kalmışlardı. Onlar da kimler gelip de kel eşkıyanın ölüsünü alacaklardır diye meraklarından bekleşiyorlardı. Kel eşkıyanın duvarın dibindeki yalnız ölüsü öyle mahzun, kederli, başı bir yanına düşmüş bekleyip duruyordu. Dehşetle kokmaya başlamıştı. Önünden geçen jandarmalar burunlarını tutup hızla uzaklaşıyorlardı. Nöbetçi de ta uzaklarda dolaşıyordu. Burnunu tutmuş. Sonunda çocuklar bir de baktılar ki kel eşkıyanın da ölüsü duvarın dibinden yok olmuş. Bölüm 10. Kasabadaki çalkantı bir türlü durulmuyor, hemen hemen her yerde İnce Mehmet'ten başka bir şey konuşulmuyordu. Konuşmaların odak yerlerinden başlıcası Berber Kör Salih'in dükkanı, onun ardından Tevfik'in kahvesi, ondan sonra da Deli Fahri'nin arzuhalci dükkanı, pazar yeri, köprübaşı geliyordu. İnce Mehmet'in ölüsünün jandarma kumandanlığının önünden sırra kadem bastığı gecede olan bitenler de en çok üstünde durulanlar. O gece 12 yeşil libaslı kişi gelmişti kasabaya. 12'si de birbirinin tıpkısı. Giyimleri, kuşamları, ağızları, burunları, hepsinin de iri gözleri, saçları, elleri, ayakları, boyları, duruşları tıpı tıpına birbirine benziyordu. Hepsi de birbirinin tıpkısı kıratlara binmişlerdi. Atların koşumları da dizginleri, eyerleri, üzengileri aynıydı. Atlarına benzer bir kır atı da yedeklerinde getirmişlerdi. Yalnız bu kırat çıplaktı. Bu yeşil donlu adamlardan altısı kasabaya girmişler. İnce Mehmet'in ölüsünü jandarmaların gözlerinin önünden almış, çıplak kıratın üstüne atmışlar. Jandarmalar hiçbir şeyi görmemişlerdi. 12'ler ölüyü Kırklar Dağı'na götürüp 40 ermişlere teslim etmişlerdi. Sıkıştılar, köpekler, yalancılar. İnce Mehmet'i öldürdük diye de dünyaya ilanat verdiler. Ne çıktı altından, ne çıktı? Altından at hırsızlarının, padişahının oğlu Kara Osman çıktı. Kardeşleri geldiler, onun ölüsünü aldılar, götürdüler. 40 ermişler gelmiş de, yeşil donlu 40 ölmez. Almışlar da ellerinin üstüne, uçurmuşlar İnce Mehmet'i Düldül Dağı'nın doruğuna. Doruğunun tam üstüne. İnce Mehmet orada yeşil donlu da ela gözlü kırkların ortasında bir has bahçenin de içinde gözlerini açmış da ben neredeyim erenler bana ne oldu diye sormuş da erenler de demişler ki ne demişler ne demişler sen öldün de dirildin demişler. Sen öteki dünyaya gittiydin de seni oradan kanadımıza aldık ve biz getirdik. İnce Mehmet de ne demiş? Sağ olun var olun siz olmasaydınız hele o bindirdiğiniz kırat olmasaymış ben şimdi çoktan kara toprağın altında yılanlara çıyanlara yem olmuştum. Var olun, sağ olun, 40 ermişler demiş. Sizi düzenbazlar, sizi ne olacak şimdi? Nasıl saklarsınız şimdi? İnce Mehmet yarın dağlardan iner de gene birinizin tam göz bebeğinin ortasından çivilerse ne dersiniz ha, ne dersiniz? İnce Mehmet 40 ermişlerin sarayından kurtuldu da Düldül Dağı'nın tepesinden indi de. Ne dersiniz ne? Bütün bunlar o karnında 40 tilki dolaşan Molla Duran Efendi'nin başı altından çıkıyor. Ödü kopuyor İnce Mehmet'ten. İnce Mehmet bir gün önce ölsün de gerisi ne olursa olsun, isterse yalancıktan ölsün. Ha ha ha. Zülfü de korkuyor. Belli etmiyor ya korkuyor. Ya Murtaza? Topal Ali'yi fellik fellik arıyormuş da bulamıyormuş. Deliye dönmüş korkudan aramaktan. Ağaçoğlu çetesi de İnce Mehmet'e katılmış. Aydınlı Temir de, Horozbeli çetesi de ona katılmış. Yakında hepsi birleşip yürüyeceklermiş kasabanın üstüne. Korkmayıp da ne yapsınlar fıkaralar. Can bu. Can dediğim bostan tarlasında bitmez ki. Belki bu kasabayı bırakırlar da giderler. Belki büyük şehirlere kaçarlar. İnce Mehmet onları orada da bulur. Orada da bulur. Orada da. Değirmenci Kara Hasan'ın çırağı Çolaksa bir kasabadaki konuşulanları saati saatine ustasıyla geldi geleli değirmenden dışarıya adımını atmamış Topal Ali'ye ulaştırıyordu. Her gelen haber Topal Ali'yi biraz daha sevindiriyordu. Kara Hasan da onu tepeden tırnağa bir güzel donatmıştı. Kırmızı postal, kara şalvar, çizgili mintan ve bir de çok güzel çizgili bir kasket. Yakında Topal Ali dışarıya çıkacak, çarşıyı bir uçtan bir uça dimdik geçecekti. Artık kendine iyice gelmişti. Arada da Murtaza Ağa'yı düşünmeden edemiyor değirmenciye soruyordu. O alçak ne yapıyor ustam? Şimdi o alçak korkusundan keçilerin tümünü kaçırıp dağlara düşmeyecek mi? Kara Hasan gülümsüyor karşılık vermiyordu. Değirmenci çırağı Sabri bir haber daha getirdi değirmene. Biraz geç gelmiş kulağıma nedense. Ne oldu bu kulaklarıma da hep geç duyar oldum. Ali Ağa bugünlerde. Bazen böyle olur dedi Ali. Sen söyle haberin neymiş? Haberim çok güzel dedi Sabri. Söyle Sabri, söyle kardeşim, söyle iki gözüm, geç şu haberini şöyle. Önem verdiği haberlerde Sabri hep böyle nazlanıyor, Topal Ali'yi çatlatıyordu. Seyran kim? İnce Mehmet'in kadını. Nerede oturur? Şu aşağıda Anavarız Ovası'nda, Vay Vay Köyü'nde. İşte o gelmiş İnce Mehmet'in ölüsünü görmeye, çok güzelmiş. Çok güzeldir dedi Ali Seyran bacım. Dünya güzeliymiş. Öyledir, şu dünyadaki, oradaki dağlardaki kadınlar içinde bir tane Seyran daha yoktur. Yüreklidir de İnce Mehmet gibidir o. İşte o gelmiş jandarma kumandanlığına, usulcana, korka korka ölülere yaklaşmış. Teker teker hepsine baktıktan sonra... sonra? Efendime söyleyeyim, orada durmuş, ellerini beline koymuş, gülmeye başlamış. Ölülerin başında durmuş, gül babam gül ediyormuş. Öyle bir gülüyormuş ki gülüşüne oradaki seyirci kalabalığı da katılmış. Jandarmalar bir bakmış, bütün millet gülüyor, onlar da gülmeye başlamışlar. Sonra çarşıya da geçmiş buradaki gülmeler. Çarşıda da kim varsa karınlarını tuta tuta gülmeye başlamışlar. Neye güldüklerini bilmeden. Oranın evlere de geçmiş. Bereket versin ki Seyran Hatun gülmekten yorulmuş da millet de ölülere gülmekten kurtulmuş. Seyran'ın İnce Mehmet'in başına gelmesi Topal Ali'yi kıvanca boğdu. Ulan Sabri dedi bu haberinden sonra sana Ulan ahdim olsun seni ben de gümüşletmezsem. Demek öyle gülmüş ha sevincinden. Sevincinden dedi Kara Hasan. Bütün kasabayı da köyleri de güldürmüş. Böyledir dedi değirmenci. Bir kişi bütün dünyayı sevincine katar da güldürür, ağzına alır da ağlatır. Böyledir bu. Bir tuhaf yaratıktır şu insanoğlu. Çok tuhaf dedi Ali. Ben gidiyorum dedi Sabri. Haydi git dedi Ali. Aman ha kulağını dört aç. Bakalım İnce Mehmet'ten başka bir haber var mı? Sabri çıktı biraz sonra da bir yığın haberle geriye döndü. İnce Mehmet'in atı azıcık uzaktan kayalıklardan giderek yüzbaşıyı jandarmaları izliyormuş. Yüzbaşı da ne biliyorsa bunun İnce Mehmet'in atı olduğunu biliyormuş. Onları izleyen atı öldürmek istiyormuş. Kurşunu sıkıyor sıkıyor at orada olduğu yerde kuyruğunu sallıyormuş. İnce Mehmet'i tanımayan yüzbaşı o Yağız atın İnce Mehmet'in atı olduğunu nasıl biliyormuş? O ünlü bir attır dedi Topal Ali. Ali Safa Bey'in cinli atıdır. Yani Afsunlu. Ona kimse kurşun değdiremez. Ben bile, İnce Mehmet bile. Sonra da yüzbaşı yataklara düşmüş. Yüzbaşı o günden sonra gerçekten yataklara düşmüştü. Asım Çavuş'tan başka kimseyle konuşmuyor, uyumuyor, doğru dürüst yemek bile yemiyordu. Karısı çocuklarıyla Ankara'ya bir albay olan babasının evine gitmişti. Bu kasabayı beğenmiyor, insanları çok kaba, yalancı, deli buluyor. Fırsatını buldukça çocukları kaptığı gibi soluğu baba ocağında alıyordu. Kocasının İnce Mehmet'in karısını öldürmesini bir türlü yutamamış, o günden bu yana onu küçümsemeye başlamıştı. Yüzbaşı da bunu biliyor, karısıyla bile arasını açan İnce Mehmet'e deli oluyordu. Asım Çavuş! Sesi çok usul çıkıyordu, duyulur duyulmaz. Buyur yüzbaşım. O at İnce Mehmet'in atıydı değil mi? Evet yüzbaşım, o atı iyi tanıyorum. Senin atını nasıl tanırsam, kendimi, karımı, kızımı nasıl tanırsam. Ben de tanıyorum o atı, unutamam. Unutulmayacak bir at. O zaman niçin böyle başıboş bırakılmış o at? Ormanda vurduğumuz İnce Mehmet olmasın? Ben de vurduğumuzu sanıyordum. E nereye gitti öyleyse? Orada yörük obaları var, belki de yaralandı. Köyler yok mu? Köyler de var, aşağıdaki düzlükte. Köylüler, yörükler bizim vurduğumuz İnce Mehmet'in ölüsünü saklayamazlar mı? Saklarlar. İnce Mehmet bizimle alay etmek için bakır gediği oyununu bize oynayamaz mı? Köylüleri kışkırtıp. İnce Mehmet böyle oyunlara düşmez. Kasabalılar da İnce Mehmet'i çok büyüttüler. Sanki Viyana'yı almışız gibi bizi karşıladılar. Ankara'ya da İnce Mehmet'in öldürüldüğü üstüne çok da telgraf çekilmiş. Şimdi de İnce Mehmet'i 40 ermişler almış götürmüşler.